Merhabalar değerli dostlar. Kur'an Dostları programında birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İnşallah bugünkü programımızda gene gönüllerimize inşirah veren hoş bir program, istifadeli bir program olur. Dua ve niyazımızda bugün programımızda Kur'an-ı Kerim tilavetini Hafız Ali Tel hocamızdan dinleyeceğiz. Bizlere Ankebut suresinden ayet-i kerimeler tilavet edecekler. Sonrasında inşallah birlikteliğimize devam edeceğiz. Vakit Kur'an vakti, vakit radyomuzun sesini biraz daha artırma vakti, vakit Kur'an'a gönül verme vakti. Vakit Kur'an vakti, lütfen Kur'an'a buyurunuz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين
ولئن سألتهم من خلق السماوات
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم.
الله kabul eylesin. Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler alabilmeyi nasip eylesin. Geçmişlerimize ve bizlere rahmet ve merhamete vesile eylesin. Ordumuzun, güvenlik güçlerimizin İslam adına daima mansur ve muzaffer olmasına ve muhafazasına da vesile eylesin. Rabbim ülkemizi ve bizleri her türlü kötülerden, kötülüklerden, şerlerden, şerlilerden muhafaza eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Ordumuzu, yurdumuzu, neslimizi, birliğimizi her daim muhafaza eylesin inşallah. Kıymetli dostlar, okunan ayet-i kerimeler Ankebut suresinden. İlk ayet-i kerimelere doğru bir yolculuğumuz olacak. Öncesinde Cenab-ı Hakk'a hamd eder, ondan yardım dileriz. Nefsimizin şerrinden ve işlerimizin akıbetinden de Allah'a sığınırız. Muhakkak Allah kime hidayet ederse kimse onu hidayetten saptıramaz. Ve Allah kimi hidayetten saptırırsa kimse de onu hidayete erdiremez. Şehadet ederiz ki Allah birdir ve başka ibadete layık ilah yoktur. Ve yine şehadet ederiz ki Muhammed İbni Abdullah son peygamberdir ve yeryüzünde yürümüş en şerefli kuldur. Peki değerli dostlar, bizim onurumuz, bizim şerefimiz, Müslümanların onuru ve şerefi nerede? Bir zamanlar ümmetin sahip olduğu izzet nerede? Bu soruyu dile getirmeye bazen çok utanıyoruz, çok mahcup oluyoruz. Biz Müslüman değil miyiz? Biz mümin değil miyiz? Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti değil miyiz? O zaman neden? Niçin bunlar oluyor? Yani ümmetin bu parçalanmış hali neden? İşte bugün programımızda bunun üzerinde duracağız. Çünkü kıymetli dostlar, hani çok az gün geçiyor ki bir yerlerde İslam hakkında, Müslümanlar hakkında bir olay olduğunu duymayalım. Gazetelerde okuyoruz, televizyon ekranlarında görüyoruz, internette bu olayları okuyoruz, görüyoruz. Bu olaylar küresel düzeyde İslam'ı etkileyen olaylardır. İslam ümmetiyle ve Müslümanlarla ilgili manşet haberlerin yapılmadığı gün neredeyse yok. İslamofobi adı altında bir çalışma yürütülmekte. Bazen hani güya bizlerin yaptıkları şeyler veya bize karşı yapılan bir şeyler. Her zaman %90, %95 oranında haberler Müslümanlar hakkında çok olumsuz, çok ümit kırıcı. Hani moralimizi bozan, acaba dememize sebep olan haberler. Bu haberleri okuduğumuzda her gün devamlı ve tekrarla bu tür olaylara maruz kaldığımızda fıtri olarak içimizde bir sual yükseliyor değerli dostlar. Zihinlerimizde formüle edilen bir sual. cevap bekleyen bir sual. Böyle bir suali düşünmenin imanımıza zıt olduğunu hissediyoruz. Peki nedir bu soru? Soru şu: niçin? Niçin ümmete bu oluyor? Niçin ümmet bu halde? Biz Müslüman değil miyiz? Biz mümin değil miyiz? Biz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti değil miyiz? Biz Kur'an ehli değil miyiz? Elbette öyleyiz. Allah bizim yanımızda değil mi? O zaman niçin? Niçin bu şeyler oluyor? Böyle olumsuzluklar niçin? Ümit kırıcı böyle haberler neden? İzzetimiz, Müslümanın izzeti, onuru nerede? Bir zamanlar ümmetin sahip olduğu izzeti nerede? Bu soruyu her bir dindar, aklı başında düşünen, Allah'a ve Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselama iman eden Müslüman zihninde soruyor. Bu yüzden şimdiye kadar her birinizin uzun yıllardır sorduğunuz bu soruları bu programımız çerçevesi içerisinde dile getirmeye gayret edeceğiz. Ve Kur'an'ın nuru ve Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sünnetinin nuru ile cevap vermeye çalışmamıza da inşallah izin verin. Bildiğiniz gibi kıymetli kardeşlerim, aslında bu sorunun cevabı ve her sorunun cevabı Kur'an ve sünnette vardır. Kerim kitabımıza ve dini kaynaklarımıza baktığımızda görüyoruz ki, sevgili Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam çok açık bir şekilde, bakınız kapalı şekilde değil, bunu bize çok açık bir şekilde, bu ümmetin bugünkü halini haber vermiş. O aleyhissalatu vesselam gelecekte neler olacağını bize izah etmiş, haber vermiş ve bize bu olayların niçin meydana geleceğini, olayların arkasındaki sebepleri ve temellerinin ne olduğunu bildirmiş. Böyle bir hadiste, bu hadisi inşallah iyi dinleyiniz ve üzerinde tefekkür ediniz ve mümkünse ezberlemeye gayret ediniz. Müsned ve İmam Ahmet'te rivayet edilen bir hadis, Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor: yakında öyle bir zaman gelecek, dünyadaki milletler size saldırmak için birbirleriyle yarışacaklar. Bugünkü fotoğrafı Efendimiz aleyhissalatu vesselam asırlar öncesinden bize okuyor. Yakında öyle bir zaman gelecek, dünyadaki milletler size saldırmak için birbirleriyle yarışacaklar. Yakında öyle bir zaman gelecek, diğer milletler ve gruplar geleceğini ve saldıracağını açıkça ilan edecekler. Ve bunu bir kişinin başkasını sofrasındaki ziyafete çağırır gibi yapacaklar. Bilirsiniz kıymetli dostlar, davetiye gönderdiğiniz zaman ziyafet var, düğün var, düğün yemeği var diye ilan edersiniz ve eşiniz, dostunuz bu davetinize icabet eder. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor: yakında öyle bir zaman gelecek, sizi değersiz görme cüretini gösterecekler. Biri diğerini davet edecek. Sürpriz yok, zarar yok, korku yok. Birbirlerini davet edecekler. Gel ve bu tabaktan sen de ye. Gel ve İslam ümmetinin kalanlarına sen de iştirak et diyecekler. Bunu Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam ümmeti zirvedeyken söyledi. O zaman da bu durumun anlaşılması güçtü değerli dostlar. Sahabi efendilerimiz bu durumu Medine döneminde tasavvur edemedi. Bu nasıl olabilirdi? Bu yüzden Resulullah Efendimiz'e sordular: ey Allah'ın Resulü, bu biz çok az olduğumuz için mi böyle olacak? Bu biz çok az kişi olduğumuz için mi böyle olacak? Tabii sahabeler kalabalık İslam ümmetine başka milletlerin saldırabileceğini tasavvur edemiyordu. Bu yüzden onlar sadece Sanırım 5-10 Müslüman kalınca böyle olur. Müslümanlar ancak çok az olunca ağırlıkları kalmaz, statüleri olmaz diye düşündüler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cevapladı. Hayır, vaziyet öyle değil. Vaziyet öyle değil. Müslümanların az olmasından değil, sayılarının çok olmasından da değil. Hayır. O aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu. Fakat sizler denizdeki köpükler gibi olacaksınız. Denizdeki köpük ne demek değerli dostlar? Hani sahile gittiğinizde yahut sahil boyunca baktığımızda ne görürsünüz? Dalga dalga üstüne geldiğini görürsünüz. Birbiri üstüne gelen sayısız dalgaları olmayan hiçbir sahil yoktur. Her bir dalganın üzerine dikkatle bakarsanız, suyun kabaran şekli olan beyaz köpüklerin olduğunu görürsünüz. İşte o dalganın üzerinde olan, dalganın tepesindeki beyazlar köpüktür. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu, siz köpük gibi olacaksınız. Bu kadar kalabalık fakat kalite yok. Etrafınıza baktığınızda bu beyaz köpüklerden ne kadar sayamazsınız. Her dalgada var. Fakat ne olur? Gelir ve gider. Sabit kalmaz. Yani etkisi yoktur. Yani hedefi yoktur. Yani kıymeti yoktur. Sayıca çok fazla fakat kalite noksan. Bu Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tespiti. Bir zaman gelecek, sizler denizin köpükleri gibi olacaksınız. Nereye baksan köpük görürsün. Fakat ona ait ne görürsün? Onun değeri ne kadardır? O aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabilerine izah ediyor. Onlar sadece 5, 10, 20 oldukları için böyle olmayacak. Hayır. Milyonlarca, milyarları aşan Müslüman olacak fakat sayılarının bir kıymeti olmayacak. Onların kalitesi noksan olacak, sayıları değil. Açıklığa kavuşturmak için Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha fazla izah ediyor. Efendimiz anlatıyor. Allah azze ve celle düşmanlarınızdan sizden korkuyu kaldıracak. Artık sizden korkmayacaklar. Sizi kolayca ve zevkle yeneceklerini düşünecekler. Ve Allah sizin kalbinize zayıflık hissi verecek. Sizi zayıflığa müptela kılacak. Siz zayıflığa müptela olacaksınız. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü! Bu zayıflık nedir dediler. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam cevapladı. O zayıflık dünya sevgisi ve ölüm korkusudur. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. O dünya sevgisi ve Allah ile buluşmaktan, ahirete gitmekten, cennete girmekten korkmak. Bu dünyayı fazla önemseyeceksiniz. Ahireti unutacaksınız. Hedefiniz, derdiniz, tüm amellerinizin merkezinde bu dünya için ne yapabilirim düşüncesi olacak. Bunu düşünmekten ahireti unutacaksınız. Cennet var. Allah ile buluşmak var. Muhakeme var. Haşir var. Tüm bunlar ihmal edilecek. Bu çok güzel ve önemli bir hadis değerli dostlar. Birçok güzelliğini programımız el verdiği ölçüde zikretmeye gayret edeceğiz inşallah. Bugün yüz yüze olduğumuz durumu özetleyen birçok hususu da anlamış olacağız. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize buyuruyor. Ümmetim sayıca çok olacak. Bu sayı çokluğuna rağmen dünyadaki milletler onlara saldırmak için birbirleriyle yarışacaklar. Ne demiştik? Bugünkü fotoğrafı Efendimiz aleyhissalatü vesselam asırlar öncesinden bizlere haber veriyor. Azim kaybolacak, milletler ittifakla, şimdi şu şehirlere saldırmaya gidiyoruz diye anlaşacaklar, saldıracakları tarihi bile ilan edecekler. Ümmet hiçbir şey yapamayacak ve bazen Müslüman bir millete saldırı bir Müslüman milletten başlayacak ve ümmet sadece oturacak ve hiçbir şey yapmayacak. Sadece izlemekle yetinecek. Sayı maşallah 1 milyarın üzerinde. Ya kalite? Müslümanların sayısı dünya üzerinde 1,5 milyara yakın. Ya kalite? Kalite yoksa bu sayı ne işe yarar? Bu yüzden Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bizim için özetlemiş. Evet, öyle bir zaman gelecek. Fakat ayrıca niçin başımıza bunun geleceğini de söylemiş. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam açıklıyor. Daha sonra gelecek Müslümanlar öncekilerden daha rahat ve kolaylık içinde olmayacak. Sahih Müslim'de yer alan bir hadiste Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor. Bütün peygamberler bildikleri güzellikleri anlatma ve bildikleri şerlerden uyarma konusunda ümmetlerini bilgilendirmekle emrolundu. Başka bir ifadeyle değerli dostlar, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Allah'ın bildirdiği her şeyi size söylemem lazım diye bize tabiri caizse bilgi veriyor. Mesajı açıkça söylemem lazım, doğru yolu izah etmem lazım diyor. O yol tamamen aydınlık ve dosdoğru olmalı. Vazifemi ve işimi yapmak zorundayım diyor. O Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz devam etti ve şöyle buyurdu. Benim ümmetime gelince, elhamdülillah, biz o ümmetin bir parçasıyız ve kıymetli dostlar, en mübarek nesil ilk nesildir. Ümmetin ilk nesli asr-ı saadettir. Saadet asrında Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın gölgesi altında yaşayan o kıymetli sahabi efendilerimiz. Onlar küçük parçalara ayrılmayacak. Onlar bu dünyada onur, şeref, kuvvet, izzet sahibi olacaklar. Fakat bu ümmetin sonraki nesillerine gelince, bela ve musibetlere, imtihanlara tabi tutulacaklar. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam burada fiten kelimesini kullanıyor. Fiten, fitne kelimesinin çoğulu. O Aleyhissalatu Vesselam, sonraki neslin başlarına birçok fitne gelecek. Onun her biri bir öncekinden daha büyük ve daha kapsamlı olacak buyuruyor. İşte bu yüzden bir fitne geldiğinde mümin, bu fitne beni helak edecek. Ben buna karşı ayakta duramam, ben bunu kaldıramam diyecek. Allah bu fitneyi kaldıracak. Fakat bir sonraki, öncekinden daha şiddetli ve daha büyük olarak gelecek. Bu yüzden müminler, asıl bizi helak edecek fitne bu, önceki değil diyecekler. Her bir fitne geldiğinde öncekini basit kılacak. Yani bir sonraki öncekinden daha şiddetli olacak. Üçüncüsü ikincisinden daha şiddetli olacak. Değerli dostlar, hadis ilk bakışta çok ümit kırıcı gözüküyor. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bize buyuruyor. Fitneler birbiri ardından peş peşe gelecek, sonraki öncekinden hafif olmayacak. Hayır, sonraki daha şiddetli ve daha dehşetli olacak. Fakat bir şey sormama izin verin. Sizce Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, alemlere rahmet olarak gönderilen ve bize, ümmetine çok düşkün olan, çok şefkatli merhametli, rauf ve rahim olan Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu bilgiyi bize niçin veriyor? Bu bilgiyi bizi ümitsizliğe düşürmek, bizim reddedilmiş ve kederli hissetmemiz için mi veriyor? Ümidimizi ve imanımızı kaybetmemiz için mi söylüyor? Sizce Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunlar için mi bu bilgileri veriyor? Elbette hayır. Bu bilgiyi bize vermesinde bir hikmet var ve bu hikmet bizim bu hadiselere, olaylara daha iyi hazırlanmamız ve onu düzeltebilmemizdir. Bizim onun daha iyi şekilde üstesinden gelebilmemizdir. Bu yüzden bu olayların arkasındaki hikmeti anlayabilmek, ümmetin bugünkü halini anlamak için de önemli bir kıstas. Ve birkaç noktayı burada izah etmeye gayret edeceğim. Önce fitne kelimesi. İlk başta fitne ne demektir? Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam hani bizi uyardı ya, bu uyardığı fitne nedir? Sizler ard arda fitnelere muhatap olacaksınız. Birbirini izleyen fitneler 1, 2, 3, 4, 5 ve dahası. Her biri öncekinden daha zor olacak. Fitne dediğimiz şey nedir peki? Fitne kelimesi değerli dostlar Arapça fetene kelimesinden gelir. Burası çok mühim. Fetene kelimesinin tam manası şudur: saflaştırmak için işleme tabi tutmak demek. Yani saf hale getirmek için test etmek demek. Fetene kelimesinin manası bu. Bu yüzden Arapçada kuyumcuya, altın satıcısına fetten denir. Manası fitneci. Kuyumcuya fetten denir. Fitne işi yapan. Niçin? O kuyumcu ne iş yapar? Kuyumcu ham altını, ham cevheri alır, ocağın içine, yanan ateşin içine atar. Peki niçin? Sebep ne? Kuyumcu ham altını, ham cevheri ocağın içine, yanan ateşin içine niçin atıyor? Çünkü değerli dostlar, ham altını, ham cevheri saf hale getirmek ve toz, taş, toprak gibi yabancı maddeleri dışarı çıkarmak ister. Ve ocaktan ne çıkar? 24 ayar, yani %100 saf altın çıkar. Demek ki kuyumcunun yaptığı altını fitneye tabi tutmakmış. Altını ateşe atar. Fakat onu ateşe atmasının arkasında bir hikmet var. Bunu altını cezalandırmak için yapmıyor. Altını yok etmek için de yapmıyor. Bunu altını saflaştırmak için, saf olanla kirli olanı ayırmak için yapıyor. Değerli dostlar, bu yüzden fitnenin bir hikmeti var. Fitnede bir maksat var. Fitnede bir hedef, bir sebep var. Ve bunu anladığımız zaman fitnenin üzerinde kimin mührünün ve niçin sebebinin ne olduğunu, hikmetinin ne olduğunu anladığımız zaman İslam dinindeki fitne kavramını da anlamış olacağız. Şimdi nasıl bir fitneyle yüz yüzeyiz? Daha fazla hangi fitnelere maruz kalacağımızı anlarız. Allah Azze ve Celle fitneleri bize göndermesinin sebepleri var. Onun arkasında hikmetler var, bir maksat var ve bu maksat programımızın başında okunan Ankebut suresinin ilk ayetlerinde, Kerim kitabımızda açıkça ifade ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Test edilmeden, fitnelere maruz kalmadan bırakılacağınızı mı sandınız? İnsanlar
imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Hayır, Allah buyuruyor, andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Biz onların üzerine fitneler, imtihanlar gönderdik. Niçin? Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Böylece onlar iman ettik dediklerinde bu insanlardan hangileri doğruyu söylüyor ve hangileri yalan söylüyor, Allah görsün, test etsin, kontrol etsin. Yani kim imanını hayatında ispat ediyor yahut kim iman ettik dedikten sonra imanını hayatında tatbik ediyor. Allah'ın sadece iman ettik dememizi görmek istediğini mi zannediyoruz? Ya da bizler bazı testlerden ve imtihanlardan geçirileceğiz. Allah'ın buyurduğu bu. Test ve imtihan olacaksınız, olacağız. Biz iyi ve kötüyü ayırmak için fitneler, imtihanlar göndereceğiz. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor, habisle temiz olanı ayırmak için. Böylece Allah bir elde temiz olanı, diğer elde habis, yani pis olanı ayırsın. Habis, kirli, pis, kötü, necis demek. Tayyip, saf, temiz, mübarek demek. Fitnenin, imtihanın maksadı demek ki pis olanı temiz olandan ayırmak. Allah'ın ümmeti test etmesinin sebebi işte bu. Fitnenin, imtihanın indirilmesinin sebebi budur. Ümmetinin meşakkatlere, sıkıntılara uğramasının sebebi budur. Allah Azze ve Celle, iyi olanı kötü olandan, temiz olanı pis olandan, mukaddes olanı mukaddes olmayandan ayırmak istiyor. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bize haber veriyor. Birçok şiddetli meşakkatlere maruz kalacaksınız. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bir evde oturuyordu. Evin damında etrafına baktı. Benim gördüğümü görüyor musunuz? Dedi. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, ne görüyorsun? Dediler. Çok açık ve parlak bir gün ama hiçbir şey görünmüyor. O, Efendimiz, fitneleri, imtihanları görüyorum dedi. Üzerinize yağmur damlaları gibi yağacak denenme ve meşakkatlerin geleceğini görüyorum dedi. Yağmur damlaları gibi denenme ve meşakkatler. Yağmur damlaları gibi gelmesinin manası nedir bu denenmenin, meşakkatlerin? Bu fitnelerin çokluğunu ifade ediyor. Sayamayacak kadar çok olacak. Yağmur yağdığında, dökülmeye başladığında hepimiz biliriz. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Fitneler üzerinize yağmur gibi gelecek. Bu kış mevsiminde yağmur yağdığında ne olur bunu biliriz. Yağmur çok fazladır. Hani yağmuru sayma ihtimalimiz ve imkanımız yok. Damlaları sayamayız. Yağmur herkesi etkiler. Tüm insanlara dokunur. Hani evde olsan bile seni etkiler. İstediğin yere gidemezsin. Hareketin engellenir. Seyahat araçlarını yağmura göre ayarlamak zorunda kalırsın. Yağmurun hücumunda hiçbir şey seni tam olarak koruyamaz. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize buyurdu. Bir zaman gelecek ve ben onun geldiğini görüyorum. O gün fitne, imtihan bu yağmur damlaları gibi üzerinize yağacak. Bizi uyarıyor. Ne olacağını bize haber veriyor. Fakat bir kez daha belirtelim. Bir sebebe binaen bizi uyarıyor. Bir maksatla bizi uyarıyor. Hani kıymetli dostlar, baba oğlunu bir yere gönderdiğinde başına bir bela, bir musibet gelmesin istiyorsa evladına nasihat eder. Dinle oğlum, bu yoldan gitme, bu yol tehlikeli, bu yol güvenli değil. Başka bir yoldan git der. Burada nasihat ediliyor. Çünkü baba evladını seviyor, uyarıyor. Çünkü bir tehlike, bir endişe var. Aynen öyle de. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bizi uyarıyor. Bize çok düşkün. Çünkü bizim için endişeleniyor. Çünkü bizi Allah Resulü çok seviyor. Bizim yüz yüze olduğumuz meşakkat ve imtihanın farkında olmamızı istiyor. Demek kardeşlerim, ümmetin halinin ana hatları gösterilmiş. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam şunlar şunlar olacak diye haber vermiş. Fakat bahsettiğim gibi tekrar ilk soruma dönmek istiyorum. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bize bu kadar düşkünken tüm bu bilgileri haber versin de o durumda ne yapacağımızı haber vermesin. Sizce bu mümkün mü? Çıkış yolunu söylemesin. Mümkün mü? Alternatifini, çözümünü söylemeden sadece uyarması sizce mümkün mü? Bir baba düşünün, oğluna bu yoldan gitme, şu yoldan gitme diyor ve orada duruyor. Mantıklı olarak oğlu soracak, tamam baba, o zaman hangi yoldan gitmemi istiyorsun diyecek. Bana alternatif bir yol söyle. Sadece yolları kapatıp alternatif yol sunmayan bir baba, oğlunu seven bir baba olmayacaktır. Sadece oğlunu ikaz ediyorsa, sadece dehşete düşürüyorsa, evladını seven bir baba, hakiki bir rehber olmayacaktır. Bu yüzden Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bizi uyardı. Bunda şüphe yok. Fakat kıymetli dostlar, bize bir çözüm de söyledi. Bize alternatifini de söyledi. Fitne, imtihan zamanında ne yapacağımız gerektiğini de söyledi. Şimdi soruya gelelim. Bu fitnelere, bu imtihanlara doğru cevap olarak ne yapmalıyız? Yapmamız gereken ne? Bu imtihanlara doğru cevap olarak yapmamız gereken 6 şeyi sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. En birincisi, en başta imtihanın, fitnenin maksadının bizim test edilmemiz olduğuna, iyi ile çirkin olanın, mukaddes olanla mukaddes olmayanın, Müslümanla Müslüman olmayanın ayrılması olduğuna inandığımız zaman, fitnenin arkasındaki hikmeti fark ettiğimizde, ilk ve en başta vereceğimiz karşılık, dinimiz ve imanımızda sebat etmektir. Asla dinimizi feda etmeyeceğiz. Kim olduğumuzdan asla mahcup olmayacağız. Allah ve onun Resulüne olan imanımızı asla gizlemeyeceğiz. Biz Müslümanız ve bununla elhamdülillah şeref duyuyoruz ve bu şeref madalyası bize izzet, onur ve bize verilen nimet olarak yeter. Bunda utanacak, mahcup olacak bir durum asla yok. Biz Allah'a ve onun Resulüne iman ediyoruz. Tüm dünya toplansa 2 kere 2 4 eder dese de bizim inandığımız peygamberimiz, bizim inandığımız Allah'ımız 5 eder deseydi vallahi biz 5 olduğuna inanırdık. Biz Allah'a ve onun Resulüne iman ediyoruz. Biz bu fitnenin, imtihanın Allah'ın izni ve iradesiyle olduğunu idrak ediyoruz. Biz sebat edeceğiz ve Allah'a imanımıza sımsıkı sarılarak bu imtihanın inşallah üstesinden geleceğiz. Bu yüzden fitne zamanında metin olacağız. Fitnedeki maksadı hatırlayacağız. Bunun niçin yaratıldığını hatırlayacağız. Ocakta demiştik, kalan kirli ve atık madde olmayacağız. Ocaktan elde edilen %100 altın olmak için gayret sarf edeceğiz. Bilirsiniz demirci ve kuyumcu ne iş yapar? Altın çıkarılır, kir ve çöpler ocakta kalır. Biz nerede olmak istiyoruz? Ateş mi yoksa cennet bahçelerinden bir bahçe mi? Nerede olmak istersiniz? Cenab-ı Hak cennet bahçelerinden bir bahçede bizleri eylesin. Bu fitnenin imtihanın ocak olduğunu fark ettikten sonra, bu fitne imtihan bir ocak olduğunu fark ettikten sonra, kendinin 24 ayarda kaldığından, saf olarak İslam'da kaldığından emin olmak lazım. Böyle yaparsan sonunda sen ocaktan çıkarılırsın, 24 ayar bir Müslüman olursun. Bu Allah'ın bize vaadi. Demek Allah Azze ve Celle imanımıza yapışmamızı ve sebat etmemizi istiyor. Ve fark etmeliyiz ki Allah insanları başka insanlarla imtihan ediyor. Allah Azze ve Celle Kerim kitabımızda sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık. Bakalım sabredecek misiniz buyuruyor. Furkan suresi 20. ayet. Allah Azze ve Celle bazı insanları diğer insanlar için imtihan vesilesi yapıyor. Bu kapsayıcı bir ayet, istisnası yok. Biz hepimiz başka bazı insanlar için fitne imtihan vesilesiyiz. Ve başka insanların imtihanının objesiyiz. Bu hususu anlayın. Her birimiz bilerek veya bilmeyerek başka insanların imtihanına sebep oluyoruz. Babalar evladıyla, evlatlar babalarıyla, komşularıyla, akrabalarıyla yahut farklı insanlarla, her insan birbiriyle bir imtihan sebebi vesilesi olabiliyor. Ve biz başka insanlar vesilesiyle de imtihana tabi tutulabiliyoruz. Bir örnek vermeme izin verin. İçinizde zengin olan, varlıklı, orta sınıfın üzerinde olan birisi, sen fakirler için bir imtihansın, yani fitnesin. Zengin, sizin için bir imtihan. Aslında bakınız, orta sınıf. Hepimiz orta sınıfız. Çünkü etrafımıza baktığımızda her zaman bizden zengin ve bizden fakiri vardır. Bu yüzden gerçek şu ki, her bir insan orta halli bir insandır. Çünkü bizim üzerimizde olan da, bizden aşağıda olan da var. Bu yüzden ortalama gelire sahip, orta sınıf insan olan sen, senin kadar geliri olmayan bir başka insan için bir imtihansın. O sana bakacak, test edilecek ve denenecek. Ona verilen niçin bana verilmedi? Bu adil değil. Ben onun gibi olmak istiyorum. Bu senden aşağıda olanların imtihanı. Senden yukarıda olan senin için bir imtihandır. Ona bakıyorsun, ona verilen niçin bana verilmedi diyorsun. Ben onun gibi olmak istiyorum. Şu eve, şu yata, şu kata sahip olmak istiyorum. Şu arabayı ben de sürmek istiyorum. Şu işe ben de sahip olmak istiyorum. Şu kadar param olsun istiyorum. Bu fitne, bu imtihandır. Aklının başka yönde düşünmesine sebep olur. Hayatının tüm gayesi başka bir tarafa çevrilir. Ahireti unutursun. Bu imtihandır. Diğer bir imtihan, ırkımız ve dinimiz sebebiyle hepimiz birbirimiz için imtihanız. Her bir grup, her bir ırk başkalarından daha iyi olduğunu düşünür. Bu bir imtihandır. Çünkü bu bir dereceye ulaşırsa değerli dostlar, ben şuyum, ben buyum, işte ben Türk'üm, ben Arap'ım, ben Kürd'üm, Çerkez'im, Yörü'yüm, bunlar diğerlerine tepeden bakmaya başlar. Bu senin için bir fitnedir, bir imtihandır. Bu senin için bir günahtır. Elbette başkaları da senin için imtihan sebebi olacaktır. Bu adam şu bölgeden, bu adam bu kabileden diyecekler. Böylece imtihan konusu olacaksın. Benzer şekilde erkek kadın için imtihan sebebidir. Kadın erkek için imtihan vesilesidir. Erkek kadın için imtihandır. Kadın erkeğin ilgisini çekmek ister. Allah Azze ve Celle onlara belli bir özellik vermiş, sahip oldukları ile erkekleri cezbedebilirler. Ve aksine erkekse kadınları cezbeden erkeklik kuvvet gibi nimetlerle donatılmıştır. Erkeklerin onları korumasını isterler. Erkeklerin kendilerini sevmelerini isterler. Erkeklerin kendilerine müzahir olmalarını ve iaşelerini isterler. Bu yüzden erkek ve kadın karşı cinsle imtihan edilir. Allah sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık buyuruyor. Demek ki değerli dostlar, her bir insan başkası için imtihan sebebi olacak. Başkalarıyla imtihan olacak. Bu genel bir kaide. Bu kuralın dışında kalamazsın. Bize düşen imtihanı geçmek. İşimiz bu. Söylediğimiz ilk şey, hatırlayın, 6 şey var. Sonunda inşallah bunları tam öğrenmiş olacağız. Birinci nokta şu. İslam dinimizde metanetli olmak. Vazgeçmeyeceğiz. Mahcup olmayacağız. Biz Müslümanız, bununla şeref duyacağız. İmtihan zamanında daha az yapan bir Müslüman olmayacağız. İki şey. İkinci nokta. Samimi dua ile Allah'a yöneleceğiz. Allah ile olan bağımızı güçlendireceğiz. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emrediyor. Her türlü fitneden Allah'a sığının. Tekrar söylüyorum. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz problemi haber verdi. İşte çözüm. Ne yapmamız gerektiğini söylüyor. 1. Allah'a yönel. 2. Allah'a dua et. Her türlü fitneden seni korumasını iste. Açık veya gizli olan her türlü fitneden Allah'a sığının. Allah'a dua ederiz. Ellerimizi fitneden önce, fitne esnasında ve fitneden sonra Allah'a dua için kaldırırız. Fitneden önce ellerimizi açar. Ey Allah'ım, bizi fitnelerden koru, bize musallat etme deriz. Fitne esnasında, ey Allah'ım, bu fitneyi yenmek için bize sabır ver deriz. Ve fitneden sonra feda ettiklerimizi kabul etmesi, tüm yaptıklarımızı kabul etmesi ve bizi daha iyi bir kul yapması için Allah'a dua ederiz. Allah'a samimi ve istekli olarak dua ederiz. Fitne zamanında yapacağımız üçüncü şey budur. Allah'a olan ibadetlerimizi artırırız. İmtihanın manası bizi daha iyi, daha safi yapmaktır. Bu nedenle fitne zamanlarında ibadetlerini, namazını, zekatını, sadakanı, teheccüd namazını, Kur'an'ını artır. İslam inancını ve imanını artır. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Fitne gelmeden önce birbirinizin hayırlı ameller işlemesine vesile olun. Çözüm işte bu. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Birbirinize yardımcı olun. Gelen bir fitne var ve sen onu ref etmelisin. Onu, fitneyi yenmelisin. Nasıl yenebiliriz? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Salih amel işleyerek. Çünkü bir zaman gelecek, Peygamberimiz buyuruyor. Bir zaman gelecek, kişi yatağına Müslüman olarak girecek. Ertesi sabah kafir olarak uyanacak. Ve sabah Müslüman olarak uyanacak, gece uyumaya kafir olarak gidecek. Niçin? Kendi dinini az bir dünyalık için satacak. Bu dünya ona dininden daha değerli olacak. Para için, makam için, nam için, statü için, kibir için dinini satmaya razı olacak. Dinini hiç umursamayacak. O az bir dünyalık için satmaya, dinini satmaya istekli olacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Demek dinini sattığında Müslüman olarak uyanıyor, dinini kaybetmesine sebep olacak bir şeyler oluyor. Onu para için satmak, bir makam için satmak dinini inkar ediyor. Ben artık Müslüman değilim. Yahut Müslümanlık adı altında dinle, Diyanetle alakası olmayan işlere yönelmeye başlıyor. Yapacağımız dördüncü şey dinimizi öğrenmek kardeşlerim. İslam hakkındaki her şeyi öğrenmek. Bir hususu hatırlatayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular. Allah bu gece hangi fitneleri bildirdi? Bu gece bir şeyler oldu. Allah ne bildirdi? Bazı fitneler gelmek üzere. Ve Efendimiz gene buyurdular. Kim gidecek ve evinde uyuyan eşini uyandıracak? Bakınız, fitne zamanında. Kim gidecek ve evinde uyuyan eşini uyandıracak? Yani eşini teheccüd için kim kaldıracak buyurdu. Şimdi bir saniye bekleyin. Fitne geliyor. Peygamberimiz buyuruyor, kim eşini teheccüd için kaldıracak? Peki aralarındaki ilişki nedir? Aralarındaki ilişki, fitne zamanında ibadetlerimizi artıracağız. İbadetlerimizi artıracağız. Müslüman, iyi bir Müslüman, kaliteli bir Müslüman ibadetlerine ibadetler ekleyecek. Demek fitne zamanında Allah'a olan ibadetlerimizi artırmalıyız. Kıymetli dostlar, fitne zamanında yapacağımız dördüncü şey dinimizi öğrenmek. İslam hakkındaki her şeyi öğrenmek. Kur'an'ı okumalıyız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, siyerini okumalıyız. Sünnet hakkındaki kitapları okumalıyız. Fıkıh ve ibadet hakkında temel dini bilgileri öğrenmeliyiz. Hani ilmihal, her Müslümanın üzerine bilmesi gereken hal bilgileri, ilmi var. Çünkü ilim ve fitne. Çünkü ilim ne fitne, ne fitne değil anlamamızı sağlayacak. Ve bu fitnelere nasıl karşılık vereceğimizi bize öğretecek. İlim sahibi olmadığınızda neyin fitne olduğunu bile bilemeyeceksiniz. Nasıl karşılık vereceğinizi bilemeyeceksiniz. O yüzden ilim olmadan olmaz. Dördüncü nokta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bir zaman gelecek, Buhari'de geçen bir hadis, ilim ortadan kaldırıldığında, insanlar gafil olduğunda, Müslümanlar gafil olacak. O zaman çok kan dökülecek. Dikkat ediniz değerli dostlar. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanın kanının dökülmesini nasıl ilişkilendirdi? Nasıl ilmin kaldırılmasıyla katliamların yayılmasını ilişkilendirdi? İlim kaldırılacak, kan dökülecek. Yani eğer ilim varsa bu kan dökülmesi olmayacak. İşte bu yüzden biz buna karşı savaşmalıyız. Cehalete karşı ilimle. İkra, Kur'an'ın, vahyin ilk emri, oku ile Kur'an ve sünneti öğrenerek savaşmak zorundayız. Dinimiz bizden ne yapmamızı istiyor, bunu anlamalıyız. Beşinci nokta. Altı noktanın beşincisi şu ki, tüm bu konuları öğrendikten sonra bunları öğretmeye ve anlatmaya gayret edeceğiz. Altıncı nokta, sabır. Hatırlayın, bazen hayatınızda yaptığınız bir şeyin sonucunu göremezsiniz. Bazen Allah'a dua etmekten, namaz kılmaktan, iyi bir Müslüman olmaktan başka yapabileceğiniz bir şey olmaz. Sabır, itidal. Peygamberimiz buyuruyor, bahtiyar olan kimse fitneden korunan kimsedir. Allah seni imtihan etmiyor, işte bahtiyarlık. Fakat gerçek insan imtihan edilen ve buna sabredendir. İmtihan istemeyiz, Allah'a sığınırız. Ey Allah'ım, bizi kaldıracağımızdan fazlasıyla imtihan etme. Bu bizim Allah'a olan duamız. Fakat eğer imtihan edilirsek, sabredersek, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, İşte o gerçek mümindir. O Müslüman olduğunu ispatlamıştır. Sabır, sabrın manası tam bir hikmetle hareket etmektir. Hikmetlice davranmak daha fazla zarar verecek şeyden kendini korumandır. Ve bu söylediğim 6 nokta kıymetli dostlar bizi çok ilginç bir suale sevk ediyor. Hepsini tekrar söyleyelim. 1. Allah'a iman, sebat etmek. 2. Dua etmek. 3. Ameli salihi artırmak. 4. İslam'ı öğrenmek. 5. Öğrendiğimiz İslam'ı öğretmek. Çünkü dünyanın dört bir köşesinde imansız giden her insandan mesul olduğumuzu unutmayacağız. 6. Sabır. Cenab-ı Hak sabrımızı artırsın. Bilmediklerimizi bir an önce öğrenmeyi, bildiklerimizle kalmayıp amel etmeyi nasip eylesin. Allah'ım, istiklal ve istikbalimiz, birlik ve beraberliğimiz uğruna mücadele eden kahraman ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin. Huzurumuz ve değerlerimiz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ihsan eylesin. Fitne, fesat ve bozgunculuk peşinde koşanlara, milletimize ve ümmeti Muhammed'e hile ve tuzak kuranlara karşı bize feraset, basiret, kuvvet ve dirayet lütfeylesin. Bizleri cihadın gerçek anlamını kavrayan, Rabbimizin yolunda mücahede ve mücadeleden kaçmayan samimi müminlerden eylesin. Rabbimiz, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, bizleri sahipsiz, bizleri inayetsiz bırakma. Amin. Tekrar görüşene dek sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Allah'a ısmarladık.